Deliriyor muyuz?
Deliriyor muyuz?
Hanımlar beyler, gelmiş geçmiş en deli saçması podcast'te karşınızdayım. Ben Deniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunu yapmadan duramıyorum. Bugün böyle bol temizlikti. Bol böyle harala gürele bir yerleri sildiğim, süpürdüğüm bir gün oldu. Gide geldi. Ben böyle çok bunaldığımda falan temizliğe veririm kendimi. Dip köşe. Yaparsam tam yaparım. Yapmazsam hiç yapmam. Hiç. Ama annelerin, sizin de anneleriniz böyle mi bilmiyorum. Benim annem böyle. Böyle ne kadar üniversite bitirirseniz bitirin, yine mutlu olurlar evet. Ne kadar böyle bir meslek sahibi olursanız olun, İşte gidin doktora yapın, onu yapın, bunu yapın, yurt dışına gidin falan, ama bir annenin mutluluğunu bunlar değil, ev temizliği getiriyor. Yani üniversiteyi bitirmiş olman evet okey mutluluk veriyor ona, ama bir ev temizliğinin verebildiği mutluluğu hiçbir diploma veremiyor anneye. Böyle bir gurur tablosu olamaz. Işıl ışıl ev böyle deterjan mis gibi kokuyorsa eğer, annenin mutluluğu, annenin ayakları yerden kesiliyor bir kere. Ben öyle söyleyeyim size. Annelerin bug'ı bu galiba. Temizlik yapan evlat candır onlar için çünkü. Ben bu hafta çok saçma bir şey yaşadım. Minibüsle gidip geliyorum belli başlı yerlere. Hala şey olamadım. Böyle bir arabam yok maalesef ki. Neyse, minibüsçülerle çok enteresan bir rahatlık var. Şimdi geçen gün bu sürekli üst üste yaşadığım bir durum, o yüzden bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Minibüse bindim, gayet güzel gidiyoruz Kartal istikametine doğru. Bir anda böyle bir benzinlikte buldum kafamı, bir kaldırdım, ama işte çok telefonla haşır neşir olmanın sonu, yani başına ne geleceği bilemezsin. Kafamı bir kaldırdım, benzinlikteyiz. Benle beraber 5-6 kişi daha var minibüsün içerisinde. Bayağı şoför hiç oralı olmadan kalktı gitti. Benzinlikten benzin aldı. Biz arabanın içerisindeyiz bu arada, hala bekliyoruz. Ondan sonra gitti benzinliğe, bir su mu bir şeyler aldı. Biz arabanın içerisindeyiz hala. Sonrasında bindik böyle gittik. Yani bir garipsedim, hani biz orada bekliyoruz, arabanın içerisindekiler rahatsız olur mu bunda, hani bir en azından dersin ki nezaketen, ya kusura bakmayın arabanın benzini bitmek üzereydi ya da kapatacağım arabayı, o yüzden önden bir siz içerisindeyken falan, ne bileyim ben, yani şunu bir taksici yapsa adamın gırtlağına çökersiniz. Babam taksici diye bu yeri kasmıyorum lütfen, ama öyle. Neyse, başka bir günlerden bir tanesinde de şöyle bir durum yaşadık. Minibüs yolundan gidiyoruz, gitmiş gelende sağa çekti minibüsçü ve ATM'ye gidip para çekti. İçerisinde hepimiz varız. Biz orada öylece bekliyoruz. Niye? Şoför çünkü para çekecek. Hepimizin işinden önemli. Tabii şoförün para çekmesi lazım. Yani ben bu şey gibi ofis içerisinde mesai saatlerindeyken benim işte ne bileyim alışverişe çıkmam gibi bir şey. Neyse, sonrasında 3 tane Yunus geldi. Allah'ım, bu minibüsçünün ağzına sıçtılar. ATM'ye bu da çok rahatlar. Bu rahatlık nereden geliyor, bunları asla bilmiyorum. Niye bu rahatlık? Gerçekten var. Şu minibüsçülerdeki rahatlık bende olsa yemin ederim gamsızın önde gideni olurdum ben. Oh mis. Yemin ederim hayatta da böyle karnım şişmezdi bazı durumlardan dolayı. Hiç umurumda olmazdı. Çok enteresan olaylar. Vallahi bak gerçekten. Karnım şişmezdi derken hemen başka bir konuya geçiyorum. Şimdi bazı durumlarda böyle etrafında çok fazla hamile var. Şimdi mesela hamilelik durumlarında ne oluyor? İşte kan testi veriyorsun. Kan testinden öncesinde gebelik testi var. Bir işiyorsun onun üstüne. Oradan çift çizgi çıkarsa hamilesin, tekse değilsin gibi gibi. Bizim yumurtlama dönemlerimizde de yaparsak hamile çıkıyoruz falan böyle. Neyse, vücut kendini bazen hamile de hissediyor olabilir. Böyle durumlarımız da var bizim. Mama hamile olmuyoruz. Değişik diyeceğim, vücutlarımız kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar falan. Sorsan erkek vücudunda bir deliyle yaşıyor, ama gelin bir de bize sorun. İşte ya, verilmiş bir nimetiz, kıymetimiz biliniyor mu? Hayır. Nereden geldik bu konuya? Dedik ki hamilelik. Şimdi tarih boyunca bir hamilelik söz konusu. Niye? İnsanoğlu üremek için, neslini devam ettirmek için gelmiş dünyaya. Adem'le Havva'nın İşte birleşmesi, onlarda bir muamma, orada birleşme var mı yok mu neyse, bir kafalar karışık. karıştırmıyoruz oraları şimdi. Hamilelikte hamileliği acaba işte taş devrinde nasıl tespit ettiler? Ya da antik çağda, orta çağda nasıl tespit ettiler? Ya da ne bileyim kadının sadece hamile kalabileceği durumu nasıl ortaya çıktı? Bunları ben de bilmiyorum. Bunları açıklayacağım falan düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Başka şey anlatacağım size. Şimdi ben mesela hamile atıyorum, biz mesela şu anda nasıl hamile olduğumuzu anlıyoruz. İlişkiye girmişsindir. İlişkiden atıyorum 3-5 zaman sonrasında regli olacaksındır ama olmamışsındır. Nah, hadi bir hafta boyunca kıvırım kıvırım kıvranırız ki acaba hamile miyim değil miyim? Hamile miyim değil miyim? Hadi ondan sonra bir hafta daha gecikmesi oldu. Yine orada ölürüz. 2 hafta bize zehir olur. Çünkü olmamız gerekiyordu. Olmadıktan sonrasında da tıpış tıpış eczanenin yolları bizi bekler. Oradan gidiyoruz. Bir test alıyoruz. En son seviştiğimiz adama da diyoruz ki dur. İşler nanay, sen şimdi naneyi yemedin mi? diyorsun. Olduysa eğer. Olmadıysa da antik çağdaki insanların bunu nasıl tespit ettiklerini hemen anlatıyorum. İşte zamanın başlangıcından beri kadınların işte belli başlı testlere biz maruz kalıyoruz ve bu ilk evde test olayı da 1976'larda falan başlıyor. İşte idrarla vesaireyle falan filan. O zaman bayağı 1976'da bayağı yakın bir zaman aslında baktığınız zaman. Çok öyle uzak bir dönemde değil ama antik çağ ve orta çağ döneminde işte bir kadının hamile olup olmadığını anlamak böyle saçma sapan tespitlere gidiyor. Hatta mesela şu ara şey var, bazen şey söylüyorlar, kadının karnı sivriyse erkektir, yüz yuvarlaksa kızdır gibi gibi böyle bir tespitler. İşte erkek olursa bir kadına güzellik geliyor, kız olursa bir çirkinlik geliyor diye bir saçmalık var. Yine oradan bir kız çocuğunu kötüleme, yine böyle bir şeyler, bak yine sinirlendim. Neyse geçiyorum, hiç gereksiz böyle sinirlenmelere girmiyorum. Antik ve orta çağda neler oluyormuş, haydi bir bakalım. Buğday ve arpa testi diye bir şey var. Şimdi bu durum çok saçma, sinirlerim bunu nimet, yemin ederim çarpılmak akıllarına gelmemiş. Gitmişler demişler ki biz nasıl hamile olduğumuzu öğreniriz. İlk kimin aklına geldi gerçekten çok merak ediyorum. İlk bilinen en eski evde gebelik testlerinden biri bu. Eski Mısırlılar tarafından bulunmuş. Milattan önce 1350 yıllarında kadının hamile olup olmadığı şöyle tespit ediliyor. İdrarını birkaç gün boyunca buğday ve arpa tohumları üzerine yapıyorlar. Sonrasında bunun filizlenmesi için bekliyorlar. Ama hangisi filizlenecek? Buğday filizlenirse kız, arpa filizlenirse erkek olduğu ortaya çıkıyor. İkisi de filizlenmediyse hamile olmadıklarının kanaatine geliyorlar. Kulağa garip geliyor, farkındayım ama şöyle de bir durum var. Bu testin ilginç bir tarafı da gerçekten işe yarıyor olması. Yani bunu birazcık hamilelerle beraber denesek mi ne yapsak bilemedim. 1963'te çünkü bunu bir teste almış laboratuvar uzmanları. Bunu değerlendirmişler ve uygulamışlar. Gerçekten hamile kadınların %70'inin idrarı tohumları filizlendirdiği ortaya çıkmış. Sulama mulama hikaye arkadaşlar. İdrar kesin çözüm. Bundan sonra idrar kullanıyoruz. Yine bir nimet, yine bir Allah yolunda günahkar olan insanların bir testiyle karşı karşıyayız. Yine eski Mısır'a, bu eski Mısırların nimetlerle bir alıp veremedikleri var galiba, anlamadım. Ya da vakit yokken hadi bunu buramıza sokalım, bunun üzerine işleyelim, bunun burasına bilmem ne yapalım gibi şeyler, bilmiyorum artık yokluktan mı neyden. Soğan testi. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bir yere sokuluyor. Rahme sokuluyor bu soğan. Ve bir gün ya da iki gün falan bekliyor kadının rahminde. Ağzı koklanılıyor sonra. Nefesini kokluyorlar. Niye? Bak şimdi. Burası tünel çünkü. Tünelin ucunda da bir ışık var. Ağzımızdan neymiş, rahme sokulan soğan. Eğer ki yol açıksa ağzımızdan bir soğan kokusu gelirmiş. Soğan kokusu gelirse ne oluyor? Kadının hamile olmadığı ortaya çıkıyor. Ama soğan kokusu gelmezse içeride bir cenin olduğu, bir fetüs olduğu ortaya çıkıyor. Böyle de sinirleniyorum. Çünkü... Çocuk orada çünkü tıpa görevi görüyor. Niye soğanın kokusu ağzımızdan çıkmasın diye? Niye? Çünkü bir kanalizasyon borusu var ya bizim içimizde. Böyle bir direkt olarak böyle organ morgan yok yani. O rahme soktuğun zaman ağzından çıkıyor. Tabii. Eski Mısır'dakileri küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum gerçekten. Geçiyorum bunu. Mandal ve anahtar testi var. Bu da bir değişik, bu da bir garip. 15. yüzyılın sonlarına doğru bir kadın kitap yazıyor tıp koleksiyonuyla da ilgili. Ve kitabında şundan bahsediyor. Diyor ki, bir kadının hamile olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız önce bir leğene işeyin. İşettiniz mi bir kadının leğene? Tamam. Sonrasında bu leğenin içerisine bir tane mandal veya anahtar koymalısınız diyor. Sonra bu mandalı, yani hani bekleteceksiniz ya o anahtarla mandalı o leğenin içerisinde, 3 ya da 4 saat bırakıyorsunuz. Sonrasında idrarı leğenden döküyorsunuz. Mandalı ya da işte anahtarı leğenin içerisinden aldığınızda eğer orada bir iz varsa, mandal ya da anahtar izi varsa kadın hamile. İz yoksa da kadın hamile değilmiş. Ya idrar bir nevi iz bırakma gibi bir şey mi? Oksitlendiriyor mu artık? İdrardaki asitle artık o mandala mı bir şey oluyor? Ne oluyor bilmiyor. Bu kadar testin üzerine tabii ki de bu işin uzmanları ortaya çıkmaz mı? Bilir kişileri çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. Şu an böyle bir şey olsa yemin ederim kıyamet kopar. Ben bilmem ne uzmanıyım. Ben idrar uzmanıyım. Ben rahim uzmanıyım. Bilmem ne bilmem ne diye. Okuma hak getire. Bu mandal testi vesaireden falan filan şaka maka bir yana da bununla beraber idrar uzmanları falan çıkıyor işte. Sidik uzmanları. 16. yüzyılda Avrupalı sidik uzmanları ortaya çıkıyor. Sözde kendilerine bilir kişiyiz biz. Biz bununla ilgili çok iyi tespitler yapıyoruz. Hamileyse bizde net hamilelik sloganları var. Net hamilelik veriyoruz. Net sonuç veriyoruz falan diye şeyler var böyle. Nokta atışı. Hamileyseniz net kesin kes söylüyoruz bilmem ne. İdrarın renginden biz karınızın hamile olduğu ya da olmadığını size söyleyebiliriz tespitleriyle. Bunu öne sürüyorlar bu bilir kişiler. Hatta idrarı şarapla falan karıştırıp bu sonuçları öyle gözlemliyorlarmış falan. İşi birazcık daha böyle bir şova dökmüşler bak, şarapla marapla falan bilmem ne derken aslında böyle bir testin de doğru olabileceği ortaya çıkmış. Yanlış bir test değilmiş aslında. Niye? Çünkü hamile bir kişinin idrarında bulunan proteinlerin alkol ile reaksiyona girebildiğini biliyorlarmış. Bu şekilde bir öngörü sezip böyle ilerlemişler. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Al sana cahil Kübra. Hocam bana anlatsan da ben inanmıyorum böyle şeylere. Hamile insanlarla bunlar sınırlı kalmıyor. Bu sefer diyorlar ki dur, burada para var. Biz buradan parayı kırdık. Bir de insanlara diyelim ki bu idrarları inceleyerek biz sizin hangi hastalığa muzdarip olduğunuzu tahmin edelim. Al sana kain. Medyum. Koca karı ilaçlarıyla bunlar böyle yürütmüştür diye düşünüyorum. Gözler kalbin aynasıdır. Gözlerdeki değişikliklerle de kadınların hamile olup olmadıklarını tespit edebiliyorlarmış. 16. yüzyıldaki doktorlardan biri kişinin hamile olup olmadığını anlayabiliyorum ben gözlerinden demiş. Nasıl anlayabiliyor? Hemen bir göz hastalıkları cerrahisi üzerine incelemeler yazan bir adam var. İkinci ayın başlarında kadınların hamile oldukları diyor, olduklarında diyor göz bebeklerinin küçüldüğünü görüyorum. Hatta göz kapaklarının sarktığı ve kenarlarındaki damarların da şiştiğini görüyorum. Hocam ağzımız sıçılıyor hamile olduğumuzda, bırak da oramız buramız şişsin. Yani bu amca ay acaba kaçıncı, ikinci ayın başlarında, ikinci aya kadar da zaten kadın hamile olduğunu anlamaz mı? İkinci aya kadar, gerçi şöyle de haberler duyuyoruz şimdi. 9 aylık hamileymiş de anlamamış, gaz sancısı var deyip doktora gitmiş falan filan, böyle şeyler de duyuyoruz ya. Ben bu konuda büyük konuşmak istemiyorum. Yani karnım şişip şişip de benim acaba gazım mı var? Hiç böyle şeylere girmiyorum. Hiç bir de büyük konuşmuyorum. Sustum. Geçiyorum. Neydi? Chadwick işareti diye bir işaret var. Bu işaret sayesinde kadının hamile olup olmadığı anlaşılıyor. Bu da böyle labia, cervix, işte vajina bölgelerinde artan kan akışı nedeniyle şey oluyor. Koyu mavimsi, mor kırmızı gibi bir renk alıyor. Orası bir renkleniyor, bir coşuyor, bir şeyler oluyor. Bu da maksimum böyle bir 6. hafta ile 8 haftalıkken falan belli olan bir şey. Bunu da hatta 1836'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir Fransız doktor fark ediyor. Sonrasında bu hatta bir dernek var, jinekoloji derneği. Orada falan anlatıyor. Diyor ki bakın böyle böyle bir durum var. Sonrasında o günden beri de bu olay Chadwick işareti olarak biliniyor. Yani bu ihtimal bu adamın soyadı bu. Bir şey bulanın hemen, ben mesela Kübra Sevimgin'im, atıyorum ne icat ettim sallıyorum bilmem ne icat ettim. Bir şey de bulamadım sallarken. ve Sevimgin işareti. Buna koyayım, hiç mi yaratıcılığınız yok? Niye soyadınızı veriyorsun? Bu şey gibi, bütün hukukçuların bürolarının ismi soyadlarıyla. Ya bu bir zorunluluk mu mesela? Onu anlamadım ben. Bütün hukukçular niye soyadlarını kullanarak büro ismini koyuyorlar? Bu nasıl bir soruysa. Niye soyadınızla beraber? İşte Sevimgin Hukuk Bürosu. Dan başka bir hukuk bürosu koyamıyor musun orada? İşte Ay Yıldız Hukuk Bürosu. Sallıyorum şu anda. Ne bileyim, başka bir isim koyamıyor musunuz? Hukukçular. Yaratıcılık. Birazcık deha, birazcık parıltı, bir şeyler. Mecbur musunuz soya? İyi ki bir hukuk bürosunuz var yani. Neyse. Kurbağa testi var bir de. Ah bu kurbağalar ne çekti. Ah bu kurbağalar ne çekti ki ben çok severim. Kurbağalar çok değişik hayvanlar. Başka zaman anlatırım özelliklerini. En ilginç hamilelik testlerinden biri ve son olarak bunu anlatıyorum. Sonra da çekip gidiyorum. Hamilelik testlerinden biri 1940'ların sonlarında bilim insanları şunu düşünüyorlar büyük ihtimal. Ulan biz sağa sola işiyoruz, biz bu idrara midrara bir hayvanın üzerine. Zaten bu hayvanlar bizden ne çekti? Öteki tarafta bunlar soracak bize hesabı zaten. Allah'a birazcık geç iş düşecek hesap sorma konusunda. Çünkü hayvanlara bizim insanlığın çektirdiği şey normal şeyler değil. Neyse, hamile bir kişi idrarını canlı bir kurbağanın üzerine enjekte ediyor. Eğer hamile ise talihsiz kurbağa 24 saat içerisinde yumurta üreteceği falan düşünülüyormuş. Yani işemeyle öyle şey olsaydı, insana da düşünseniz üzerine işediğiniz kişi yumurtlamaya başlıyor. Yani herkes birbirinin üzerine işerdi büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ortada sahipsiz bir ton çocuk, başa bela bir ton iş, bir ton kıyamet. Hiç de bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten. Ya az önce bir şey okurken çok saçma bir konuya değineceğim. Terapistlere göre mutluluğa engel olan en etkili 3 sebep, en tehlikeli 6 alışkanlık diye bir şey okudum da. Pardon da terapistler. Canım terapistler, aman terapistler. Benim mutluluğuma engel olan tek şey ekonomi. Buna bir çözüm. En tehlikeli sebep ekonomi. Buna bir çözüm getirirsem ben, eğer ki buna çözüm getirirseniz ben, fırsat olursa zaten aşkımı da yaşayacağım, işte mutluluğumu da yaşayacağım ama en azından temel ihtiyaçlarım için yaşamayacağım. Çünkü neye? Ekonomik durumum iyi olacak. Şey değil yani. Ama mutluluk bence insanın içinde saklı. O da öyle, onu da öyle söyleyeyim. Ya altı tehlikeymiş, bilmem neymiş. Sadece içinizdeki mutluluğu keşfetmeye bakın. Hatta Yunan mitolojisinde şöyle bir hikaye vardı ya. Böyle birazcık edebiyatvari bitirmek isterim müsaadenizle. Tanrılar diyor ki insanlara mutluluğu verelim, verelim ama hani öyle kolay bir şekilde vermeyelim. Nasıl verelim biliyor musunuz diyor. Bunu bir saklayalım. Böylece de kıymetli olur. Bulduklarında değer bilirler diyor. İnsanları bilseydiniz Tanrı, yani Yunan mitolojisindeki tanrılar böyle düşünmezdiniz de neyse. Diyor ki, biri diyor ki tanrılardan göklerin en uzağına saklayalım. Orada bulamazlar falan diyor. Anasını bir sikerler de neyse tanrıcığım diye söylemiyorum. Biri diyor ki denizin en dibine koyalım. Oranın da anasını ağlatırdık. Atom bombalarıyla patlata patlata zaten mutluluğu da ortadan yok ederdik. Öbürü de diyor ki ormanın en kuytu hayvanlarına. Ormanlardan bahsetmiyorum. Yaka yaka bir aile olduk zaten. Yani ormanlar bir ayaklansa götümüze sokacaklar o ağaçları. Neyse sustum. Sonunda biri diyor ki İnsanın içine saklayalım. Oraya bakmak akıllarına bile gelmez diyor. Yemin ederim doğru. Buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Altına imzamı atarım. İçinize bakmayı, içinize dönmeyi, kendinizi düşünmeyi bence unutmayın. Niye böyle bir yaşam koçu vari konuştum? Yine hayatınıza altın niteliğindeki bir dokunuş. Yine böyle bir Allah'ım adam sendecilik, ben bir işi bilirimcilik bilmem ne. Hadi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gittim. Bay bay.
Biliyor muyuz?